Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programını dinliyorsunuz. Bir haftanın ardından yeniden birlikteyiz. Haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini değerlendirdiğimiz programımızda bu haftada ağırlıklı olarak yine Fırat Kalkanı operasyonunu konuşacağız inşallah. Malum Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cerablus'ta sürdürdüğü Fırat Kalkanı operasyonunun bugün 9. gününü tamamlamak üzereyiz. Harekatta bugün itibari gelinen noktayı değerlendireceğiz. Özellikle Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki görüş ayrılığının nereye doğru evrildiğine bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Fırat Harekatı'ndan neden endişeli? Cerablus'un kısa sürede kurtarılmasının ardından paniğe kapılan Amerika Birleşik Devletleri YPG konusunda oyalama taktiğini uyguluyor. Türkiye'ye Cerablus'un ardından Manbij'de operasyon düzenleyecek mi? Türkiye'nin bundan sonra atacağı adımlar neler olacak? Amerika Birleşik Devletleri PYD'nin arkasında daha ne kadar duracak gibi soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız. Yine diplomasi yoluyla çözülemeyen meseleler sahada mı çözülecek gibi pek çok soru gündeme gelip tartışılıyor. Fırat Kalkanı operasyonu çerçevesinde. Bu çerçevede gündeme gelen soruların cevaplarını vaktimiz ölçüsünde değerlendireceğiz elbette. Peşi sırada haftanın diğer dış politikadaki gündemine bakacağız. Dünya neler konuşuyor? Bu konudaki değerlendirmelerimizi vaktimiz ölçüsünde yine aktarma gayretinde olacağız. Evet, dünya gündemi başlıyor.
Dünya gündemi başlıyor.
Yeniden merhaba sevgili dinleyenler. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Program partnerimiz yardımcı doçent doktor Halil Kutbey ile dış politik gündemde öne çıkan konuları değerlendirdiğimiz programımızda iki haftadır Türkiye ekseninde cereyan eden dış politika konularını değerlendiriyoruz. Bu hafta da öyle olacak. Dünyanın konuştuğu Fırat Kalkanı operasyonunu konuşmayı sürdüreceğiz inşallah. Malumunuz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesinin IŞİD'den temizlenmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı bugün itibariyle 9. gününü geride bırakmak üzere. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu mensuplarının hızlı ilerleyişi devam ediyor. ÖSÖ'nün destekli YPG'nin boşaltılması beklenen Manbij'e yaklaşık 11 kilometre mesafeye kadar yaklaştığı, burada konuşlandığı ifade ediliyor. Özgür Suriye Ordusu doğuda Sacur Çayı'nın Fırat Nehri ile birleştiği yer ile batıda Zahiriye, El Yakubiya ve Hasan Sahır yerleşimlerini içeren bölgede 32 köyde kontrolü sağlamış durumda. Sınır hattında 400 kilometre karelik alana hakim olan Özgür Suriye Ordusu'nun ele geçirdiği toprakların derinliği yer yer 24-25 kilometreyi bulduğu ifade ediliyor. Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun yeni hedefinin Elbap olacağı belirtiliyor. Elbap bölgede çatışan tüm güçler için kritik öneme sahip bir noktada bulunuyor. Manbij'den ve Cerablus'tan kaçan IŞİD teröristlerinin örgütün başkent ilan ettiği Rakka ile bağlantılarını sağlayan bir noktada Elbap. Manbij'de 2 ay savaşan, Cerablus'ta ise çatışmadan geri çekilen IŞİD burayı kaybetmemek için tüm gücüyle savaşacağı öngörülüyor Elbap'ı kaybetmemek adına. Zira örgütün burayı kaybetmesi Halep ve Türkiye ile bağlantısının kesilmesi anlamına geliyor ki Suriye'nin orta kesimindeki Rakka, Deir ez-Zor ve Humus bölgesine sıkışmış duruma gelmiş olacak. Şayet Elbap'ı da kaybederse IŞİD terör örgütü. Halep'in kuzeyindeki Elbap Türkiye sınırına 30, YPG'nin IŞİD'den aldığı Manbij'e 25 kilometre mesafede bulunuyor. Özgür Suriye Ordusu'nun Elbap'ı ele geçirmesi Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında bir güvenli bölge oluşması açısından da önem taşıyor. Ayrıca YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturmak istediği koridorun da önünü kesmiş olacak. Elbab'ın muhalifler için diğer bir önemi ise yapılacak Manbij operasyonu için onlara hareket alanı açacağını söylemek mümkün. Evet, Türkiye sınırında kantonlar arasındaki koridoru birleştirmeyi hedefleyen YPG de Elbab'ı almak için büyük bir mücadele vereceği öngörülüyor. Yine Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli bölge oluşturma tezi açısından da kritik bir noktada olan Elbab, yakın bir süreçte bölgece çatışan grupların karşı karşıya geleceği bir yer olacağı belirtiliyor. Evet, sahadaki durumu bu şekilde özetlemek mümkün. Bundan sonra hocamızla bu çerçevedeki değerlendirmeleri geçebiliriz. Şimdi kıymetli hocam, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki bir açı farkı söz konusu. Özellikle bu Cerablus harekatı başladıktan sonra bu açı farkı günden güne derinleşti. Zaman zaman işte Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen kimi açıklamalarda Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin bu Fırat Kalkanı harekatını desteklediğini ifade ediyor ama zaman zaman da bu operasyondaki derinlik birazcık daha mesafe kat edilince bu anlamda farklı açıklamalar da gelmeye başladı, endişeliyiz evet türünden. Bu pozisyon farklılığının sebebi sorgulanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Biden'ın Türkiye'ye geldiği zaman zarfında Türkiye'nin bu harekatını desteklediği ifade edilirken peşi sıra farklı açıklamalarda endişeliyiz türünden gelen açıklamalarda bu pozisyonun, Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonunun değişmesinin sebebi sorgulanıyor. Siz neleri gözlemliyorsunuz bu pozisyon farkına ilişkin olarak?
Evet, öncelikle hayırlı akşamlar diliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin güneyinde Irak, Suriye ve bölge coğrafyasında harita değiştirme ve yeni oluşumlar peşinde olduğu 90'lı yıllardan beri bilinen bir gerçek. Evet. Burada DAEŞ veya IŞİD olarak türetilen bu Heyyula örgüt Türkiye'nin sınır boyunca adeta oradan atılan roketle bizim Kilis, Karkamış'dan başlayarak birçok şehir ve kasabalarımız risk altında. Şimdi o coğrafyayı daha iyi anlatabilmek için bir demir yolu hattı geçiriliyor. Evet. Osmanlı döneminde Sultan Abdülhamit döneminde başlatılan bu demir yolu hattı bazen bir kasabanın ortasından geçiyor. Ve sınır bu demir yolu hattı kabul edilince bir bakıyorsunuz işte sınırın bir tarafında bir şehir var, güney tarafında bir şehir var. Halbuki bu bir, mesela siz Cerablus'la Karkamış'ı birbirinden ayırt edemezsiniz. Yahut da Akçakale ile hemen onun karşısında yer alan ve nüfusunun büyük bir çoğunluğu Araplardan oluşan o bölgeleri ayırt etmemiz mümkün değil. Bu nedenle de Amerika bu coğrafyada IŞİD'e karşı mücadele edecek kara kuvveti bulamadı. Bula bula Kürt PKK oluşumları ona taktik olarak, bakın stratejik değil mi, taktik olarak bir vurucu güç konumundaydı. Bunları da bir koridor açmak. Bu koridoru açarken de aslında ne Kürtleri sevdiklerinden, ne PKK'ya olan muhabbetinden değil, tamamen Türkiye'nin nefes borusunu tıkamak yönünden. Türkiye ise 2000 yıllık büyük bir devlet ve sabırla hareket etmesini biliyor ve haklı olduğu zamanda müdahale ediyor. Ve bütün sınırı boyunca bu riskleri gören Türkiye bıçak kemiğe dayandığında Cerablus'tan harekata başladı. Cerablus DAEŞ'in elinde. Herkes bu örgütten kurtulmak istiyordu. Türkiye bir çırpıda o bölgeyi 24 saat gibi kısa bir sürede evet teslim aldı. Halbuki Amerikan planlarına göre Çok daha uzun sürecekti bu iş.
Ve 30 yıldan bahsediliyor.
Evet, Türkiye adım adım bu harekatı önce kırsal alandan, şu anda Cerablus Çobanbeyi arasındaki sınır hattındaki köylerde bu harekat yapılıyor. Yalnız DAEŞ veya IŞİD'in şöyle bir özelliği var. Bunu da göz ardı etmememiz gerekiyor. Bu harekat ileride de başımıza iş açacak. Büyük bir, yani diyelim ki IŞİD'in bir bölgede 100 kişilik, 1000 kişilik bir gücü var. Hı. Ve karşısında çok daha büyük bir güçle saldırı olduğunda o bölgeyi hemen terk edip kaçıyor, terk ediyor. Yani mücadeleye girmiyor ve bir başka zaman tekrar geliyor oraya. Bu nedenle de Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun büyük bir güçle Cerablus'ta harekata başladığını görünce Elbab'a çekildi. Ve göreceksiniz önümüzdeki günlerde Elbab'da ve Membiç'te büyük kanlı çarpışmalar olacaktır. Çünkü gerek PYD, PKK ikilisinin, gerekse DAEŞ'in Türkiye üzerinden dünyaya açılan bir nefes borusu vardır. Bu nefes borusunun tıkanmasını istemedikleri için var güçleriyle burayı müdafaa edeceklerdir. Şu anda dağınık haldeki güçlerini bir toplama operasyonudur diye düşünüyorum. Yani şu anda ÖSO ve Türk Silahlı Kuvvetleri sınır hattımız boyuncaki 30-40 köy oldu şu anda bildiğim kadarıyla.
32 köy.
Yani her geçen saat bu köy ve kasaba sayısı artıyor. Bu bölgelerde bir temizlik harekatı yaptıktan sonra büyük çatışma IŞİD'le Elbap'ta, PYD ile de Membiç'te olacaktır. Bu kaçınılmazdır.
Evet.
Ve bu günün her geçen saat yaklaştığını Amerika'da, Türkiye'de, bölge ülkelerde görüyor. Ve Türkiye eğer Elbap'a ve Membiç'e harekat yapmadan geri çekilirse bunca yani attığı taşın ürküttüğü kurbağaya değmeyeceğini bilmemiz gerekiyor.
Tabii böyle bir şey gündemde yok en azından. Bakıldığı zaman bir takım siyasi analizlere ve demeçlere. Aksine hem Cerablus'ta ilerleme ve Membiç'e doğru ilerleme, hem de Elbap'a yönelik bir ilerleme. Yalnız burada işte Membiç'te PYD var, Elbap'ta DAEŞ var.
DAEŞ var.
Öncelik kime verilecek noktasında
öncelik DAEŞ olması gerekiyor. Çünkü sizin oradaki meşruiyetiniz ondan kaynaklanıyor. DAEŞ'le mücadeledir. Ve Türkiye şu anda DAEŞ'in üzerine Elbap'ta gittiği zaman, çünkü Elbap'ta Türkiye gitmezse PKK'lılar o bölgeyi ele geçirdiğinde Tel Rifat üzerinden Afrin'le Güney Koridoru'nu sağlamış olacak. Yani sizin o zaman Türkiye olarak sınırdan 20 kilometrelik bir hat boyunca, yani Azez Cerablus hattını, yani Fırat'tan Afrin'e kadar olan bölgede 20 kilometrelik bir güvenlik şeridi oluştursanız dahi, onlar Halep'le bizim güvenlik şeridi arasındaki bölgeden yine koridoru tamamlamış olurlar ki Türkiye buna da müsaade etmemelidir.
Evet. Şimdi bu, hani Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyon farkına sormuştum. Bu noktada şu dillendiriliyor. Yani tamam, Amerika Birleşik Devletleri Cerablus'un alınması noktasında çok fazla bir itirazı yoktu. Ama Türkiye güneye indikçe Amerika Birleşik Devletleri'nden itirazlar gelmeye başladı. Buna ilişkin olarak da, gerekçe olarak da bu söz konusu PYD koridorunun daha güneyden devamını sağlayacak.
Evet.
Yani, bir niyeti çünkü olduğundan dolayı.
Bütün proje çöker çünkü.
Evet.
Proje Irak sınırından Akdeniz'e ulaşan bir koridor idi. Eğer siz bu Fırat Kalkanı operasyonuyla Halep'e kadar dayandığınızda ve artık bir kısmı Afrin'de, bir kısmı Kobani ve Cezire kantonunda olmak üzere o bölgelere hapsolunmuş bir PYD gücünün zaten stratejik olarak da herhangi bir hedefi olamayacaktır. Ve Suriye'nin geleceğinde de Türkiye özellikle ve ısrarla Rusya'yla, İran'la bir ortak payda buldu. Bu ortak payda neydi? Suriye'nin bütünlüğünü sağlamak. Halbuki Amerika ve Batılılar Suriye'yi küçük parçalara ayırdıklarında daha fazla etkin olabileceklerini biliyorlar. Bu nedenle de Türkiye'nin de ortak çıkarı, yani artık rejimin Esed'in gidip gitmemesinden daha önemli bir hale geldi Türkiye'nin milli çıkarı için. Hı-hı. Suriye'nin bütünlüğü. Yani Suriye tek parça bir devlet halinde kaldığı zaman bu Türkiye açısından en kabul edilebilir durum. Ve Türkiye muhtemelen önümüzdeki günlerde bu operasyonun ilerleyen safhalarında gerek rejimle gerek Rusya ile İran'la da aynı zamanda ortak bir payda bulması açısından rejimi %100 belki değiştiremeyecektir. Ama rejimin yapısını bir elden geçirmesi gerekiyor. Çünkü Suriye'de yaklaşık %10'luk bir Nusayri Araplar ve %10 gayrimüslim Ermeni ve diğer unsurların dışında %80 civarında Araplar ve Sünni Müslümanlar vardır. Hı hı. Siz şimdi %80'i yok sayarak bir rejimi 21. yüzyıl dünyasında sürdüremezsiniz. İşte Türkiye, Rusya, buna Çin'i de belki G20 zirvesinde önümüzdeki hafta sonu olacak bu. Çin'i de buna dahil ederek, İran'ı da dahil ederek, işte Birleşmiş Milletler'in de sınırların değişmezliği kuralını öne sürerek, yani Türkiye Suriye'nin bütünlüğünü koruyup ve halkın da yönetimde söz sahibi olabileceği yeni bir Suriye'nin meşruiyetini ortaya koymaya çalışıyor.
Evet, yani
bu arada da Amerika ile çakışıyor. Çünkü Amerika'nın halkın temsil kabiliyeti gibi bir derdi yok. Hı-hı. Suriye rejiminin geçip gitmesi veya kalması diye bir derdi yok. Amerika'nın derdi o bölgede küçük devletçikler oluşturmak. Yani İsrail bu bölgede büyük devletlerin olmasını istemiyor.
Şimdi bu bağlamda Amerika'nın işte güneyde, Türkiye'nin daha güneyine, Suriye'nin daha güneyine inmesinden rahatsızlık duyuyor. Ama bugün itibariyle Türkiye-Rusya ilişkileri Suriye'nin bütünlüğü konusunda bir uzlaşıya varmakla birlikte daha Rusya'nın da Suriye'de bir takım planları var. Örtüşmeyen noktalarımız var yani. Türkiye'nin daha güneye inmesi Rusya'da nasıl bir tepkiye neden olur?
Şu an için herkesin kullandığı ortak bir sopa var. DAEŞ. Şimdi DAEŞ'i bahane edip Rusya geldi Suriye hava sahasını kontrol etti. Amerika DAEŞ'i bahane edip burnumuzun dibindeki PKK'lıları dişine kadar tırnağına kadar silahlandırdı. Dünyada uçağını alan geldi. Suriye'de bombardımana katıldı. Ve Türkiye'de madem bu işin rajonu böyle Cerablus'tan girdi. Ben de dedi sizin havadan yapamadığınızı karadan süpürerek temizlik harekatı yaparak DAEŞ'i temizliyorum diyor. Peki
bu noktada şeyi de devre dışı bırakıyor en azından. DAEŞ'e karşı savaşan tek unsur YPG'dir. Evet. Argümanı da çürüten bir girişim oldu aynı
elbette
zamanda.
Elbette zaten Cerablus'a girince en çok sesini çıkartan PYD'liler oldu. Madem bunlar sizin
içerideki uzantıları oldu.
Madem bunlar sizin düşmanınız, bunlarla savaşıyorsunuz öyle ya. Türkiye'de geldi onları yok ediyor. Halbuki dert o değil.
O değil, evet. Şimdi G20 zirvesine yönelmiş durumda gözler. Orada nasıl bir sonuç çıkartacak? Özellikle Sayın Erdoğan'la Putin'in görüşmesi, Sayın Erdoğan'la Obama'nın görüşmesinden nasıl bir sonuç çıkacağı beklentisi var. Bir taraftan görüş ayrılıkları, özellikle Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki görüş ayrılıkları derinleşirken bir beklenti var. Muhtemelen bir sonuç çıkacağı yönünde. Öte yandan yine Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın Dışişleri Bakanları nezdi üzerinden yürüyen bir görüşme var. Ortak operasyondan bahsediliyorlar Suriye üzerinde. Terörist örgütlerin tespiti noktasında bir takım görüş alışverişi söz konusu. Yani kimin terörist, kimin terörist olmayacağını her iki ülke karar verdikten sonra bir operasyonun olacağı beklentisi var. Yani yakın zamanda özellikle 4 Eylül'de gerçekleşecek G20 zirvesi.
Pazartesi.
Sizin öngörünüz nedir bu anlamda? Siyasi anlamda nasıl bir sonuç çıkar ve bunun sahaya yansımaları neler olur?
G20 zirvesinde mutlaka Suriye konusu da gündeme gelecektir. Çünkü dünyanın
ekonomi merkezde o gündemli bir konu olması.
Yarasıdır. G20 aslında dünya ekonomik forumu anlamında toplanıyor. Fakat küresel ekonomiyi de etkiliyor bu Bu iç savaş aynı zamanda mülteci göçü ve ülkeler arasında bir takım hoşnutsuzluklara sebep oluyor. Burada dikkati çeken nokta şu. Biz Özgür Suriye ordusuyla birlikte Suriye'de operasyon yaparken Rusya Özgür Suriye ordusunu da DAEŞ'le ortak terör örgütü kabul ediyor. Biz PYD'yi terör örgütü kabul ederken Amerika onları müttefik
olarak
görüyor. Biz Suriye rejimini gayrimeşru olarak halkını bombalayan bir rejim olarak görürken Rusya onları meşru görüyor. Dolayısıyla Rusya'yla Amerika'yla Türkiye'nin sahadaki aktörlere bakış açısı bir kere farklı. Yani evet. Birinin terör örgütü gördüğünü diğeri meşru bir müdafaa grubu olarak görüyor. Bu nedenle bu ortak paydalar henüz yok. Ancak mutlaka gündeme gelecektir ama Türkiye şunu gördü. Zor oyunu bozuyor. Yani siz özel kuvvetlerinizle Girip'te, o Cerablus'ta, daha da güneyde operasyon yapacak gücünüz varsa her şeye rağmen bir şeyler elde edebiliyorsunuz. Ancak Avrupa Birliği'nin yaptığı gibi sadece uzaktan demeç vererek işi NATO'ya, Amerika'ya, Rusya'ya, İran'a havale ederseniz sonuç işte bu 5 evet. yıldan beri gördüğümüz gibi. Yani Türkiye artık kısaca şunu söyleyeyim, kendi göbeğini kendisi kesmesi gerektiğinin farkına vardı ve bu zirvede de kendi tezlerini ortaya koyacak. Yani DAEŞ'le mücadele etmek istiyorsanız buyurun mücadele edelim. Eğer ülke bütünlüğünden bahsetmek istiyorsanız edelim. Halkın egemenliğinden bahsetmek istiyorsanız sandığı koyalım. Yani Türkiye'nin bütün kartları Birleşmiş Milletler'in en meşru yani o kağıt üzerinde yazan en meşru talepleri Türkiye'nin talepleridir. Bu nedenle de şimdi aslında Amerika'da, Rusya'da bir gıdım Türkiye'nin Suriye'nin içerisine girmesini istemiyorlar. Yani gerçek niyet. İran da buna dahil. Fakat kader öyle bir noktaya getirdi ki Türkiye'nin attığı her adımın arkasında olmak zorunda kalıyorlar. Hatta müttefikler havadan destek veriyormuş gibi yapıyor. İşte dün gördük 3 saat sonra gelip boş araziyi bombardıman ediyorlar. Yani kader ve şartlar onları Türkiye'yi destekliyormuş gibi evet. konuma getirdi. Yani bu, ancak Türkiye kendi göbeğini kesmezse onların desteğinden de bir hayır olmayacağını bilmemiz lazım.
Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin dediğiniz gibi Türkiye'yi çok fazla karşısına almak istemediğine
zaten 15 Temmuz darbe girişiminde bir sabıkası oldu.
Evet, onu telafi etmeye yönelik bir takım
Biden geldiğine
adımlar atıyor,
kadar mahcuptu
açıklamalara
gördünüz.
Bakıldığınız zaman Türkiye ile bir en azından sıkıntıyı derinleştirmek istemiyorlar. Peki bu pozisyonu, Amerika'nın bu pozisyonu deniyor ki seçimlere kadar böyle sürümcemede kalınacak deniyor. Böyle bir beklenti söz konusu mu? Amerika Birleşik Devletleri bundan sonra yani kırmızı çizgisi olarak algılamak mümkün. YPG'yi Membiç üzerine giderse Türkiye bundan rahatsızlık duyan Amerika ne gibi adımlar atabilir?
Şimdi Türkiye Membiç üzerine gidecektir, gitmelidir ve Amerika'da hiçbir şey söyleyemeyecektir. Çünkü Amerika şu sözü vermişti. Bütün PYD ve Kürt unsurlar Fırat'ın batısına geçmeyecek. Şu anda fiili olarak oradalar. Evet. Ancak Türkiye şu hatayı yaparsa yani Bodoslama, Kobani'ye, Afrin'e, Cezire kantonlarına girerse hem içteki Kürt kamuoyunu bunlar hareketlendirirler hem Amerika
bir takım yapılan o anlamda tehditler evet. söz konusu içeride.
Ama şu anda Türkiye Fırat'ın doğusuna geçmeden altını çizerek söyleyeyim Fırat'ın doğusuna geçmeden oradaki PYD oluşumlarına şimdilik ses çıkarmadan batıdaki DAEŞ unsurlarını temizlerken kendilerini bir takım isimlerle kamufle eden o PKK ve PYD unsurlarını da aradan çıkarması gerekiyor. Buna Amerika da söz verdi, göz yumdu. Ama bu biraz güç işi. Çünkü evet. en sofistike silahları Kobani üzerinden bugün artık herkes biliyor ki oralarda hem DAEŞ'in hem de PKK, PYD'lilerin elinde Çok güçlü silahlar var. Yani Cerablus gibi kolay olmayacağını düşünüyorum ben. Gerek Membiş'te gerek Elbap'taki harekatın. Dolayısıyla da dikkat edilirse bizim birlikler ve Özgür Suriye ordusu çok hızlı ilerlemiyorlar. Daha kontrollü. Çünkü çekilirken yani karşınızda tıpkı PKK gibi böyle kalleşçe vurkaç taktiğiyle çatışan bir örgütlesiniz. Düzenli bir ordu yok. Yani Yavuz Sultan Selim Han'ın gidip de Mısır ordusuyla savaştığı gibi Mercidabık'taki bir savaş değil bu. Adam tuzak kuruyor, kaçıyor.
Evet. Ama tabii burada işte Türkiye'nin terörle mücadelesinde özellikle bu Kandil meselesindeki zorluklar burada yok açıkçası. Çünkü farklı bir coğrafi. Coğrafya söz konusu. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye'nin eli birazcık daha rahat. Kandil'deki karşılaşılan zorluklar burada söz konusu değil. Şimdi tabii bir haftalık operasyonun ardından Türkiye'nin elindeki opsiyonlar nelerdir sorusu çerçevesinde pek çok analiz yayınlandı. Bundan işte çarpıcı olanlarından bir tanesi bugün Karar Gazetesi'nden Galip Dalay ifade etmiş. Dilerseniz bir paragraf okuyalım.
Elbette.
Bu anlamda Türkiye nasıl bir Türkiye'nin de ne gibi opsiyonlar var onun üzerine değerlendirelim. Diyor ki Galip Dalay, Türkiye'nin operasyonel olarak daha güneye inme, güneye, batıya ve batıya yönelme opsiyonları var. Buradaki her tercih Türkiye'yi farklı yerel ve bölgesel uluslararası güçlerle karşı karşıya getirecektir. Buradaki fırsat maliyet analizi iyi yapılmalıdır. IŞİD'in Cerablus'ta savaşmadan çekilmesi gerçek dışı beklentilere girilmesine yol açmamalıdır. Daha güney, Membiç demektir. Burada Türkiye SDG, YPG ve ABD ile karşılaşacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin yoğun desteğiyle SDG, YPG'nin 2,5 aylık bir yoğun çatışma döneminden sonra IŞİD'den aldığı bu kenti Türkiye'ye veya Özgür Suriye ordusuna bırakmasını beklemek gerçekçi değil. Eğer Türkiye buraya yönelirse hem Amerika Birleşik Devletleri'nin daha yoğun eleştirilerine hem de SDG, YPG'nin direnciyle karşılaşacaktır. Her ne kadar YPG Membiç'ten çekildiği iddiaları duyulsa da bu pek gerçekçi görünmüyor. SDG ile YPG'yi birbirinden ayıracak bir mekanizma henüz mevcut değil. Güneybatı IŞİD'in yoğun bir varlığa sahip olduğu ve güçlü bir direniş göstereceği muhtemel olan BAP bölgesi demektir. IŞİD'in buradan da bir mücadele vermeden çekilmesi pek muhtemel değil. Çünkü bu durumda daha fazla kapana kısılacaktır. IŞİD'in savunma hatları olmadan Rakka'ya sıkışmayı tercih etmeyecektir diyor. Analizi böyle şekilde devam ediyor. Yani Türkiye'nin bir takım zorluklarla karşı karşıya olduğunun altını çiziyor. Özellikle Membiç bağlamında ve yine Elbap bağlamındaki yürüteceği operasyonlarda.
Ancak burada göz ardı edilmemesi gereken nokta şu. Türkiye 1980'li yıllardan bu yana 30 yılı aşkın bir süredir bu tip terör örgütleriyle mücadele eden gerek asker olarak gerek sivil olarak böyle vurkaç taktiğiyle gerilla savaşıyla mücadele eden bir askeri yapıya sahiptir. Bu nedenle de yani Avrupa'nın ve dünyanın çok az ülkesinin tecrübesine sahiptir. Ayrıca hemen lojistik desteğimiz vardır. Ayrıca Özgür Suriye ordusu gibi 5 yıldır sahada çarpışan bir müttefike sahiptir. Dolayısıyla Elbap'tan ÖSO'yu özür dilerim DAEŞ'i sökebilecek, Membiç'ten PYD'yi sökebilecek bir güç varsa o da Türkiye'dir. Yoksa günler, aylar sürer. Bence bu işin en kısa yolu Türkiye kuşatma harekatıyla o kırsal kesimi temizledikten sonra hızlı bir darbeyle yani kısa bir sürede Cerablus'ta olduğu gibi belki daha kanlı olacaktır ama kısa sürede bitirirse o beyanatları çok fazla dikkate almayabilir ama
bu anlamda haftalar aylar
sürerse bu iş biraz daha pahalıya mal olur.
Sıkıntılı olabilecektir. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Birinci bölümümüzün sonuna geldik. İkinci bölümde dünyanın gündemindeki diğer konuları konuşuruz inşallah. Evet, kıymetli dinleyenler şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından görüşmek ümidiyle. Yeniden merhaba kıymetli dinleyenler. Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programını dinliyorsunuz. Bendeniz Beytullah Demircioğlu. Program partnerimiz yardımcı doçent doktor Halil Kutbi ile haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini konuşup değerlendirmeye çalışıyoruz. Birinci bölümümüzde Fırat Kalkanı operasyonunu konuşmuştuk. Operasyonun yansımalarını, siyasi sonuçlarını ve sahadaki durumu ele almıştık. İkinci bölümümüzde dünyada başka neler oluyor? Birazcık da onlara değinmek istiyoruz. Yine belki bu konuyla birinci bölümümüzde konuştuğumuz konu bağlamında bir gelişme olarak değerlendirmek mümkün. Avrupa Birliği'nin malum FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Türkiye ile dayanışma içine girmediği, düşük profilli bir tutum sergilediği yönünde eleştiriler vardı. Ama bu sanki son dönemde değişmiş durumda. Bir anlamda Sayın Çavuşoğlu'ndan randevu almak için sıraya girmiş bir Avrupa Birliği'ni görmek mümkün. Yine bu anlamda Avrupa Parlamentosu heyetinde yer alan Türkiye raportörü Katil Pirin'in açıklamaları vardı. Kendi adıma şunu söyleyebilirim ki darbe girişiminin Türk toplumu üzerindeki etkisini hafife aldık tarzında bir anlamda günah çıkartan açıklamalar olarak mümkün. Evet, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir iki kelimeyle demiş olalım.
Darbeden hemen sonra şu an içeride olan bir kısım FETÖ örgütü mensupları bunu Erdoğan'ın bir tiyatrosu olarak nitelendirmişlerdi. Aynı şeyi Avrupa Birliği'nin parlamenterleri, devlet başkanları da, çünkü bu ekibin büyük paralar harcayarak oluşturmuş olduğu lobiler vardı. Yani Türkiye'deki yetkilileri dinlemek yerine orada kendilerine bir takım lobi faaliyeti yapan bu örgütün elemanlarının sözlerine göre hareket ettiler ve ciddiye almadılar. Ama baktılar ki Türkiye'de iktidarıyla, muhalefetiyle milli bir birlik olunmuş. Meclis başta olmak üzere Türkiye'nin en stratejik noktalarına can alıcı darbeler vurulmuş ve bunu gördükten sonra çark etmeye başladılar ve etmek zorundalar. Çünkü eğer Türkiye ile iş yapmak istiyorlarsa bu kaçınılmaz bir durumdu ve bundan sonra da teker teker çark ederek Türkiye ile işte geç kaldıklarını, aslında bu kadar olduğunu bilmedik gibisinden beyanatlar birbirini takip edecektir diye düşünüyorum.
Ama bunun aksi yöndeki bir takım gelişmeleri de, haberleri de okumak mümkün. Kıymetli hocam, son olarak Alman savcılığı FETÖ'cülere sahip çıktı diye bir haber vardı bugünkü.
Avrupa içinde öyle. Evet. Yani Belçika'da, Almanya'da görüyorsunuz, gösteri yapıyorlar. Polisler onları, PKK'ları da koruyor, FETÖ'cüleri de koruyor. Evet. Şirketlerini de koruyor, teröristlerini de koruyor. Aynen öyle. Yani o konuda bir problem yok. Yani Türkiye'ye karşı mahcubiyetleri varken kendi işlerindeki gerek FETÖ grubuna mensup insanların işte ekonomik şirketlerini, gerekse bu PKK'lı terör örgütlerini adeta koruyorlar. Yani koruyor, evet, ve kolluyorlar.
Evet, evet. Yani son olarak işte Almanya Stuttgart, evet, savcılığı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'ye yakın firmalara yönelik internet üzerinden boykot çağrısı yapanlar hakkında soruşturma başlatmış. Bild gazetesi boykot çağrıları yapanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taraftarları olduğunu.
Türkiye taraftarlığını Erdoğan taraftarlığı olarak, evet, düşünüyorlar ve biz buna alıştık artık, şaşırmıyoruz.
Evet. Asya'ya uzanalım hocam. Özbekistan Cumhurbaşkanı öldü mü ölmedi mi tarzında tartışmalar var. Beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılmış. Öldüğü yönünde haberler çıktı ama kızı bunu yalanladı. Yine farklı iddialar var. Çok alkol komasına girdikten sonra işte yoğun bakıma kaldırıldığı ifade ediliyor. Şimdi Kerimov'un ölümü sonrası bir takım sıkıntıların ortaya çıkacağını tahmin etmek, evet, zor değil. İşte Başbakan Şevket Mirzoyev veya yardımcısı Rustam Azimov'un ismi geçiyormuş. Ne dersiniz Özbekistan'a ilişkin birkaç kelimeyle?
Şimdi Özbekistan
olalım.
Orta Asya'da 31,5 milyon nüfusuyla köklü bir devlet geleneği olan Semerkant'ın, Buhara'nın, Taşkent'in içinde barındırdığı, yer altında altın ve doğal gazı, yer üstünde de beyaz altın dediğimiz pamuğu, sarı altın dediğimiz altın olan bir ülke. İslam Kerimov ise şu an 78 yaşında, beyin kanaması geçirdi, komada. Bazı kaynaklara göre vefat etti. 22 yıldır ülkeyi demir bir yumrukla yönetiyor.
Özellikle Müslümanlara ve evet, tırnak içerisinde İslam.
Yani İslami gibi bütün hareketlere. Çünkü bir Kazakistan'a göre, bir Türkmenistan'a göre kıyas edilemeyecek kadar köklü bir İslami geleneği olan bir ülkedir Özbekistan. 1991 yılında bağımsız oldu. 1 Eylül, yani bugün Özbekistan'ın aslında 25. bağımsızlık yıl dönümü. Bugün 1 Eylül 25 yıl oldu. Ve Rusya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri Özbekistan'la direkt ilgilenen ülkeler. Türkiye ve İran gibi ülkeler de biraz daha ikinci dereceden Özbekistan siyasetiyle ilgileniyor. Ve burada tıpkı Türkmenistan'da olduğu gibi liderler değişse de rejimin yapısında çok fazla değişiklik olunacağı pek kanaatinde değilim. Mesela bazı kaynaklara göre işte kızları Gülnara'yla Lola, bazılarına göre istihbarat şefi Rüstem Hayalov, bazılarına göre de başbakan Mirzaya olabileceği söyleniyor. Ama her kim iktidara gelirse gelsin, zaten seçimlerin göstermelik olduğunu ve ülkedeki rejimin aynen devam edeceği konusunda kanaatler hemen hemen birleşiyor.
Evet, dilerseniz Batı Afrika ülkelerine geçelim. Afrika ülkelerinden Gabon'da bir takım sıkıntılar var. Çarşamba günü orada bir başkanlık seçimleri yaşandı ve seçim sonrası da protesto gösterileri sonrasında parlamento binası göstericiler tarafından ateşe verildi. Ne oluyor hocam? Afrika'nın
göbeğinde Gabon'da. Şimdi Gabon çok enteresan bir ülke. Batı Afrika'da çok zengin kereste ve yer altında petrol gaz rezervleri olan ve Türkiye'de kişi başına düşen milli gelirin 10 bin dolar olmasına rağmen Gabon'da 15 bin dolar olduğunu belirteyim. 1,5 milyon nüfuslu, devasa zengin kaynakları olan bir ülke. Fakat enteresandır, Afrika'da hep Müslüman çoğunluğu Hristiyan azınlıklar yönetir. Yani ülkenin %70'i 80'i Müslümandır ama başında bir Hristiyan idareci vardır. Gabon'un ise %60 civarı ve fazlası Hristiyan olmasına rağmen orada Müslüman azınlık bir aile Gabon'u yönetmektedir. Ki devlet başkanı olan ve ülkeyi 41 yıl yöneten babadan sonra oğlu Ali iş başına geldi ve ikinci defa seçimde %49.80 oy aldığı söylendi. Ancak muhalefet de buna tepki gösterdi. Parlamento binasını yaktılar ve başkent Libreville'le de olaylar çıktı. Halbuki bu olayları körükleyen Batı medyası ve Batılılar. Çünkü bunu hazmedemiyorlar. Ya nasıl olur da Hristiyan çoğunluğun olduğu bir ülkede 41 yıl babası ve bir dönemdir de oğlu ikinci dönem tekrar seçim kazanıyor. Ve bu konuda içerinin kargaşasını Batılı medya organlarının bundan sonra körükleyeceğinden emin olabilirsiniz.
Afrika'dan madem öyle hocam, dünyada şeye uzanalım, Latin Amerika'ya uzanalım.
Evet.
Brezilya'da sıkıntı devam ediyor. Devlet Başkanı Dilma Rousseff görevden alındı. Benzer özellikleriyle sürekli gündeme gidiyordu, Türkiye ile benzer özellikleriyle.
Evet.
Orada sıkıntı devam ediyor.
17-25 Aralık'ta Tayyip Erdoğan'a karşı isnat edilen şey yolsuzluk, hırsızlık, ülkeyi soyup soğana çevirdiydi. Aynı şey Brezilya'da yapılıyor. Ülkede işte yolsuzluklara yuka çıktı vesaire deniyor. Halbuki Brezilya çok zengin doğal kaynakları olan bir ülke. İşte petrol
yani sebebi o küresel çarpık düzene çomak sokması
işte
olarak.
İşte dünya beşten büyüktür dendiğinde Brezilya ile Türkiye mesela İran'ın nükleer programına şerh koyan, karşı koyan ülkelerdi. Yani Amerika'nın ve mevcut küresel dünya düzenine karşı çıkan bir ülkedir Brezilya ve petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte halkın satın alma gücünde ve ekonomisinde birazcık memnuniyetsizlik olunca bunu hemen değerlendirdiler ve devlet başkanını biraz da böyle hukuk marifetiyle görevden aldılar ki Türkiye'de denedikleri ve tutmayan şeyleri bakın Ukrayna'da, Mısır'da birinde darbeyle birinde şey burada da hukuk yöntemiyle gerçekleştirmiş oldular.
Evet,
sistem
hocam,
aynı, senaryo aynı.
Evet, vakit daralıyor. Orta Doğu'dan da bir gelişme var. İşte bu İranlı yetkililer Suriye, Irak ve Yemen gibi ülkelerde savaşacak yeni bir ordu kuracaklarını açıklamışlar. Ordunun adını da Birleşik Şii Özgürlük Ordusu. Ordunun bel kemiğini de İranlı olmayan Şiilerden oluşacağı ifade ediliyor. Bu işte Orta Doğu'da hatta genel anlamda İslam dünyasındaki mezhep farklılığından kaynaklanan sıkıntıları daha da büyütecek bir şey olarak okumak, yani bir girişim olarak okumak mümkün. Yani İran'ın Suriye'de yaptığı aslında şey bu. Yani hocam, Afganistan'dan getirdiği yüzlerce, binlerce işte Yemen'den getirdiği Şiileri.
Şu an en çok Pakistan ve Afganistan kökenli Şiileri kullanıyor. Biraz daha orada hayat şartları düşük ve daha düşük ücretlerle insanlara görev verebiliyor. Ancak şunu unutmamak lazım. İran'ın Orta Doğu'daki en büyük vurucu gücü Hizbullah'tı. Hizbullah Suriye'de çok büyük yara aldı. Lübnan içinde de prestij kaybetti. İran bundan sonra benim kişisel kanaatim kendi içerisindeki bir takım karışıklık ve kargaşayla uğraşacaktır. Bunlar Azeriler, doğuda Beluciler, güneyde ve doğuda Kürtler ve Araplar. Yani İran Şii dünyada bir takım at koşturmaya çalışıyor ama hiç ummadığı yerden vurulacak ve kendi içerisinde iç barışı ve milli bütünlüğünü sağlamakta önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde problemler yaşayacağını düşünüyorum. Yani İran Şii dünyanın hamisi olayım derken kendi evindeki bulgurdan olacak gibi bir his var içimde.
Evet, maalesef öyle. Kıymetli dinleyenler, bir Dünya Gündemi programının daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.